Ayrım 30. Neden öldürdüler? Orhan Tuleylioğlu. Sayfa 379. Sonu ve özeti. 1964 yılı Kıbrıs'ta EOKA'nın Türkler üzerinde kanlı saldırılarını yoğunlaştırdığı bir yıl olmuştu. Başbakan İsmet İnönü Kıbrıs'ta müdahale kararı almış, Amerika Başkanı Johnson müdahaleye karşı çıkmış ve müdahale gerçekleştirilememişti. Bu süreçte 1964 yılı bütçesi onaylanmamış, İnönü hükümeti çekilmiş. Demirel Başkanlığında yeni hükümet kurulmuştu. Aynı tarihlerde Amerikan Başkanı Johnson, Amerikan Harp Akademilerinde yaptığı konuşmada, geri kalmış ülkelerde yeni bir örgütlenme içindeyiz. Şu anda 344 ekibimiz 47 ülkede iç savaş taktiklerini öğretiyor, diyordu. Süleyman Demirel'in iktidarı dönemiydi. 28 komando kampı kurulmuştu. Türkeş'in anlatımıyla 44 komando kampı kurulmuş, 251 komando yetiştirilmişti. Ecevit'in anlatımıyla gençler buralarda cinayet, sabotaj, suikast ve iç savaş için eğitiliyorlardı. İşçilerin sendikal eylemlerinde ilerici ve devrimci gençliğin eylemlerine, sol, sosyalist hareketlere değin eylemler, gösteri toplantıları, yürüyüşler, iç savaş biçiminde olsun, devrimci hareket biçiminde olsun, demokratik akımlar biçiminde olsun, reform hareketleri biçiminde olsun, maskelenmiş komünist saldırılardı. Yani doğrudan değil, dolaylı saldırılardı. İçeriden, yani ülke içinde yapılmak istenen değişim ve dönüşümler, dünya silahlı komünist hareketin maskeli öğeleriydi. Ve bu dolaylı saldırılara karşı savaş da özel savaştı. Özel savaş tüm öğeleriyle savaş suçuydu. İnsanlığa karşı işlenmiş en ağır suçları içeriyordu. Bu karikatürün lejandı şöyle olması gerekir. Ben senin ulusal bütünlüğünü korumak için Türkiye'ye yardım yaptım. Sen ise bana karşı ülkenin ulusal bütünlüğünü savunuyorsun. Özgür ulus olarak varlığını sürdürmen için Türkiye'ye işkence aletleri, suikast silahları asmak için sicim verdim. Sen ise ülkenin özgür ulus olarak varlığını sürdürmesi için bağımsızlık savaşı veriyorsun. Özgür ulus olarak varlığını sürdürmen için seni önce Filistin askısına asacağım. Tezgaha yatıracak, elektrikle bedenini aydınlatacağım ve sana verdiğim iple seni astıracağım. Evet, bu bir savaştı. Dolayısıyla savaştı, özel savaştı. Düzenli olmayan savaştı, ilan edilmemiş bir savaştı. Gizli savaştı ama savaştı. Savaştı ve adıyla sanıyla savaş suçuydu. Kendisi suçtu. Bizzatı savaş suçuydu. Her suikast, her katliam, her cinayet aynı savaşın ayrı ayrı fotoğraflarıydı. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletiyle çerçevelenen anayasal sistemi yıkmak, yerine o gün etnik faşist ve bugün teokratik faşist bir sistemi ikame etmekti. Nasıl ikame edilecekti? Baskın yaparak, vurarak, öldürerek, yıkarak, yakarak. Türkeş bunun için 250 bin genci eğittiklerini söylüyordu. Başkan Johnson Vietnam'da olduğu gibi insanları diri diri helikopterlerden atma, toplu işkence yapma, diri diri yakma, toplu cinayet işlemi ve iç savaş yönetimlerini öğretecek 344 ekibin dünyanın geri kalmış ülkelerine göndermişti. Bunlar Bolu'da ve benzeri kamplarda özel olarak seçilmiş askerleri, Amerikan askerlerine de Türkiye'nin değişik yörelerinde 49 kampta bozkurtlara ders veriyorlar, ulusalcı, bağımsızlıkçı, ilerici, devrimci kişileri nasıl öldüreceklerini öğretiyorlardı. Komando bozkurt, ülkücü ya da başka birisi Türk devletinin tasarımsal yıkmak isteyen fiilen öldüreceklerdi. Ya da dilediklerini komünist diye çekip vurabilir, elini kolunu koparabilir, başına çivi çakabilir, toprağa gömebilirdi. Bu ve bunlar devleti yıkılmaktan, ülkeyi komünist saldırılardan kurtarıyordu. Üstelik bu işi bir ücret karşılığında yapıyorlar, kelle başına şu kadar dolar alıyorlardı. Çünkü operasyonlarda ücret lütfen kabul ediliyordu. Bir hukuk devletinde devletin varlığını, savunduğu sistemi korumak görevi, devlete, devlet olarak kurumlarına aittir ve başkalarına devredilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak ve ulus olarak yönetim ve sistem olarak koruma ve kollama görevi anayasasıyla belirlenmiş Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun organlarına aittir. Bu ne Pentagon'un ne de Beyaz Saray'ın görevidir ve ne de gizli ya da örtülü kurumların ne Türkeş'in ne Ağaca, Çatlı, Çiftçi, Kırcı'yı görevlendirenlerin görevi olabilir. Türk devletinin yıkılmak yerine komünist bir diktatörlük kurulmak istenmesi ya da anarşinin ana sebebinin komünist emperyalizmin ülkemize saldırıya geçmesi desteklemelerini gerekçe yaparak bir siyasi partinin önderliğinde komando kampları kurulması, komünist diktatörlük kurulmasını isteyenleri öldürmeleri, komünist olarak niteledikleri yazarları, profesörleri, cumhuriyet savcılarını, emniyet müdürlerini, öğretmenleri öldürmeleri ancak ve ancak kendi ulusun kurtarıcı idaresi olarak algılayan faşist yönetimlerde görülebilir. Bu da şu ya da bu kişilerin, şurada ya da buradaki parti başkanının, bir ocak, dernek yöneticisinin işi olmadığı gibi anayasa ve yasalara göre kurulmuş görevlerin başında bulunan kişilerin işi de değildir. Konumuzun çerçevesi içerisinde kendiliğinden kurumlaşmış ve kadrolaşmış, özel olarak komünistleri yok etme amacıyla kişiye ya da kişilere emir verilebilir ve böyle bir yetki tanınabilir mi? Bir kişi ya da kişiler şu ya da bu nedenden dolayı başka insanların öldürülmesi için emir verebilir mi? Ne biri ya da birileri herhangi bir yerden ya da birinden emir aldıkları için bir başkasını ve başkalarını öldürebilir mi? Onlara işkence yapabilir mi, yaptırabilir mi? 9 Ekim 1978 gecesi Bahçeli Evler'de 7 tipli öğrencinin öldürümün ekibinde yer alan Haluk Kırcı'nın 17 Kasım 1980 günü el yazısı ifadesinden aktaralım. Dedim ki, hepsini böyle bayıltıp öldürmek zor olur. Birer ikişer elden alıp götürelim, değişik yerlerde öldürelim. İki kişiyi Mahmut'la birer birer arabaya götürüp bindirdik. Silahın birisini Kürşat'a verip Çatlı'nın kullandığı mavi Chevrolet marka arabayla yola çıktık. Çatlı ana yollardan arabayı Eskişehir yoluna sürdü. Gece karanlıktı. Zaten silah bendeydi. Arabadan ikisini aldım. Yolun kenarına toprak yamaca getirdim. Elleri arkadan bağlıydı. Kafalarına gelecek şekilde silahı tutarak ateşledim. İyice hatırlamıyorum. Galiba üçer kurşun sıktım. Hızla gelerek arabaya bindim. Tamam dedim. Hızla eve geldik. Yerde yatan birini orada duran askıyla boğmaya kalktım. Çok zor oluyordu. Beceremedim. Çocuğun boğazından hırıltı geliyordu. Baktım olacak gibi değil. Yerde bulunan havluyu alarak ağzına ve burnuna sıkıca bastırdım. Böylece bir iki dakika geçti. Çocuk ölmüştü. Boğmak zor. Silah kullanmak mecburiyetindeyiz. Sedirin üzerinde oturan elleri arkadan bağlı dört kişiyi ateş etmeye başladım. Yakın mesafeden kafalarını hedef alıyordum. Silahımda mermi bitince hızla evi terk ederek sokağa çıktım. Koşarak eve geldim. Çatlı'nın kaldığı eve gittim. Silahı Çatlı'ya verdim. İnandığım bir uğurda mücadele ettim ve bundan gurur duyuyorum. Allah Türk milletini korusun. Haluk Kırcı 17 Kasım 1980 Emniyet El Yazılı ifadesi. Bunun için milli devlet güçlü iktidar istiyorduk. Bölgemizde çok iyi tanıdığımız komünistler vardı. Komünistleri bulup cezalandırabiliriz dedim. Haluk Kırcı 17 Kasım 1980 Sıkı Yönetim Komutanlığı askeri savcılarına verdiği ifadede ben Bahçeli Evler'de 7 tiplinin öldürülmesiyle ilgili olayı bütün açıklığıyla kabul ediyorum. Bu suçu işledim ancak pişman değilim. Ülkenin de milletin bütünlüğünü, bölünmezliğine inanan, ulusal değerlere ve dinine bağlı bir Türk genci olarak görüşümü paylaşmayan kişilerin durum ve tutumlarını ülkenin yararına görmediğim için bu suçu isimlerini vereceğim kişilerle birlikte işlemiştim. Benim dün verdiğim ifadem doğru değildir. Bu olayı Abdullah Çatlı planlamıştır. Çatlı yakalanmam halinde suçu tamamen üstlenmem gerektiğini söylememi bildirmişti. Ben de o yüzden dün bütün olayı kendim yapmış gibi size anlattım. Esasında ben Bahçeli Evler'de katliam yapılan evin kapısının önünde durdum. İçeriye girmedim. Asıl eve girenler Ercüment, Mahmut, Kürşat ve İbrahim Çiftçi'ydi. İbrahim Çiftçi'nin ismini kesinlikle vermemem hususunda Abdullah Çatlı bana talimat vermişti. Bahçeli Evler katliamı 9 Ekim 1978, Eylül 1978, Sivas ile Aralık 1978, Kahramanmaraş arasındadır. 17-22 Nisan 1978 Malatya denilebilirse Alevilere veya sola yığınsal saldırının başlangıcı oldu. Bunu Sivas, Sivas'ı Kahramanmaraş, Kahramanmaraş'ı Çorum katliamları izledi. 12 Eylül sonrasında ise 2 Temmuz 1993 Sivas katliamını, 12 Mart 1995'te Gazi katliamları yaşanacaktı. Bütün bu katliamlar savaş suçu kapsamına giren insanlık dışı suçlardı. Üstelik Malatya, Sivas, Maraş, Çorum aynı zamanda özünde Alevi katliamıydı ve soykırım kapsamının suçlarıdır. 12 Eylül 1980 öncesi manşete çıkan sloganlar şöyleydi. 78 Sivas, Komünist Kızılbaşlar Ali Baba Camisi'ni bombaladı. 78 Kahramanmaraş, Kızıl Aleviler Ulu Camii'yi yaktı. 80 Çorum, Komünistler Aleviler Alaaddin Camisi'ni yaktılar. Sivas, 3-4 Eylül 1978. Çoğu solcu ve Alevi olan 9 kişinin öldüğü, yüzden fazla kişinin yaralandığı, çoğu solcuların ve Alevilerin olan 167 dükkan ve mağaza ile binden fazla binanın yakılıp yıkıldığı 3-4 Eylül 1978 Sivas olaylarında komünistler Kızılbaşlar kardeşlerimizi öldürdü. Ali Baba Camisi bombalandı yalanıyla ve kanımız aksa da zafer İslam'ın milliyetçi Türkiye, Müslüman Türkiye çağrışlarıyla Ümmeti Muhammed Savaş'a komünistleri, solcuları ve Alevileri öldürmeye çağırmıştı. Kahramanmaraş, 19-26 Aralık 1978. Resmi açıklamaya göre 111 kişinin öldürüldüğü, halk içinde söylenenlere göre yalnızca bir günde belediyenin 144 sahipsiz cesedi topladığı, 176 kişinin yaralandığı, çoğu Alevilerin ve solcuların olan 110 evin yakıldığı, 70 iş yerinin yıkıldığı, 19-24 tarihli Kahramanmaraş olaylarında da İslam ve cami ağırlıklı sloganlar öne çıkıyordu. Mahalle içlerinde, köylerde komünistler, Aleviler Ulu Camii yaktılar. Allah için cihat başına. Minareden Kızıl komünistler din kardeşlerimizi şehit ettiler. Cenaze için toplanan kalabalığa Aleviler yukarıdaki camileri yaktı. Yukarıda cami yanında olanlara Kızıl Aleviler Ulu Camii yaktı. Köylerde komünistler Ulu Camii yakmışlar. Bir cami hocası, hükümet komünist hükümettir, Ulu Camii yaktırdı, Müslüman din kardeşlerimizi öldürdü. Allah'ını seven Müslüman olarak cenk meydanına. Bir köy muhtarı, Aleviler Ulu Camii'yi bombaladılar. Bir cami imamı, Cuma günü Ulu Camii'yi yaktılar sloganları bunun açık kanıtlarıydı. MHP sözcüsü mecliste Kahramanmaraş olayları dolayısıyla yaptığı konuşmada komünist katliamı bir mensupları katlediliyormuş gibi gösteriliyor diyor. Katliamın katliam olduğu biliniyor. Ama Alevilerin Alevi oldukları için değil, komünist oldukları için katledildikleri savlanıyordu. Çorum, Mayıs-Temmuz 1980. Çoğunluğu solcu ve Alevi 45 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı, aralarında kitap evi ve basın evinde bulunduğu, birçok iş yeri ve evin tahrip edildiği Çorum olaylarında aynı sloganlar vardı. Ulu Cami'de hoca vaaz verirken Alaaddin Camisi'ni yaktılar. Öteki camilerde namaz kılan cemaate komünistler, Aleviler Alaaddin Camisi'ne bomba koydular. Yalanıyla Cuma cemaati tahrik edilmiş, camiden çıkanlar tekbir getirerek kanımız aksa da zafer İslam'ın, yolumuz Allah'ın yolu, komünistlere ölüm sloganlarıyla Müslüman Türk milletini bölmek, yok etmek isteyen komünist cinayet şebekelerine karşı büyük Türk milleti büyük cihada hazırlanmaya çağrılmıştı. Çorum olayları sırasında Demirel'in başkanlığında kurulmuş olan azınlık hükümeti vardı. Çorum'da olayların yaşandığı mahallenin oba başkanı Eyüp Gül, ÜYD Çorum Başkanı Seydi Esenyeli'ye başkan demişti. Alevilere ait 30'u aşkın ev ve iş yerini tahrip ettirdim. Bir yandan da devam ediyoruz. 8 tane rehinimiz var. ÜYD Başkanı yapılan her hareketin Türk milletinin bölünmezliği ve parçalanmazlığı için yapıldığını söyleyecek, rehineler havaya karardıktan sonra bir tarlaya götürülerek öldürüleceklerdi. Çorum olayları sırasında 15. Piyade Tugayı komutanı olan Tuğgeneral Şahabettin Esengün, olaylardan 6 yıl sonra yapacağı açıklamada kendisinin örtülü olarak enterne edilmeye çalışıldığını belirterek, olayları çıkartanların bir merkezden sek ve idare edildiklerinin kesin olduğunu, Alaaddin Camisi'nin güvenlik altında bulunduğunu, kesinlikle bombalama olayı olmadığını, amacın bir iç savaş çıkartmak ve bir askeri darbeye ortam hazırlamak olduğunu söyleyecekti. Nokta 18 Haziran 1986. İçişleri Bakanı Mustafa Gürcügil, Çorum olayları solun bir tertibidir ve devleti yıkma eylemlerinden biridir. Cumhuriyet 14 Temmuz 1980 diyecek. Demirel ise başbakan olarak sorumluluğu altında ama iradesi dışında işlenen cinayetleri CHP'nin üzerine yıkacaktır. Eğer bu fitne CHP'den destek görmezse devlet bu fitneyi çok kısa bir zamanda söndürür. Bu hadiselerin hepsinin arkasında CHP var. Bunların karşısında da hükümet var. Tekrar ediyorum, kışkırtıcıların bölücülüğün hamisi CHP'dir. Cumhuriyet 11 Temmuz 1980 diyecekti. Çorum'da Alevileri Alevi olduğu için Komünist Kızılbaşlar olarak komandolar tarafından savaş açıldığı ve onlarca insanın öldürüldüğü için kentten gönçler hızlanır. Köylerden akrabalarının taşınmasına yardım etmek için gelenler olur. Ülkücü komandolar Alevi köyleriyle kent arasındaki yolları tutmuşlardır. Dava dosyasından devrimci sol savunmasına aktarılan satırlardan okuyalım. Hamza Kökmen, Çorum'un Sarılık Mahallesi'ne dayıoğlu Elvan Çağlar'ın şehir içi göçüne yardımcı olmak için gelir. 15-20 kişi tarafından karşı mezhepten diye yakalanır. Bir inşaata götürülmek için çağrılan taksinin gelmesini beklerken kaçmaya çalışır. Yakalanır, olay yerine Çorum İbrahim Çayır mevkiine taksiyle götürülür. Bir ağaca bağlanır, yüzü gözü bıçakla kesilir, deşilir, kurşunlanır. Bir ara öldü sanılarak bırakıldığı yerden gözler akmış biçimde sürünerek kaçmaya çalışırken yakalanır. 4 saat işkence sonucu öldürülür. Muhtarın da kararıyla gömülür. Cesedin gömüldüğü yerin kazılmasıyla 2 yıl sonra pantolonu, ayakkabısı vesairesi bulunarak yakınları tarafından teşhis edilir. Sanıklardan birinin olaydan sonra kan tuttuğu için "Ben adam kestim" diyerek sokaklarda bağırıp çağrıldığı görülür. Erzincan Sıkıntım Komutanlığı Birnoğlu Askeri Mahkemesi 1983 bölü 115 evrak, 83 bölü 40 esas ve 1983 bölü 339 sayılı 29-12-1983 günlü gerekçesinden. Sonuç: olay devletin anayasal düzeniyle ilgili bulunmadı ve adi cinayet hükümlerine ve 450 bölü 3'e göre bir ölüm ve diğer sanıklara çeşitli hapis cezaları verildi. Böyle bir cinayet adi suç olarak nitelenebilir mi? Olayların bütün içerisinde ele alındığı zaman anayasal düzenle ilgili olmadığı savlanabilir mi? Çünkü burada savaş suçu işlenmiştir. Devlet dışı anayasa ve yasa dışı oluşturulmuş paramiliter güçler kendilerini devlet yerine koyarak devletin doğrudan kendisine ait olmayan anayasayla ve yasayla kendi kurumlarına bile vermediği bir öldürme yetkisi üstlenip kullanılmış olması aslında tam da anayasal düzeni, anayasayı kullanarak tepelemektir. Anayasa ile belirlenen hakların masum yurttaşların mezheplerinden dolayı şöyle ya da böyle cezalandırılması, öldürülmesi, anayasal düzeni şu ya da bu biçimde değiştirmeye yönelik planlı, programlı bir kadro harekatı olduğu için hem anayasal düzenin değiştirme suçudur ve hem de savaş suçudur. Bu savaş suçudur. Bir grup özel olarak bazı ideolojiden, bazı siyasetten ve bazı inanç grubundan olanları öldürmek gibi. Kendi kendine bir görev yüklenmiştir. Bu bir dolaylı saldırıya karşı savunma da değildir. Ortada ne doğrudan ve de ne dolaylı saldırı vardır. Dolaylı saldırı olsa bile kimseye kendiliğinden öldürme yetkisi veremez bir kimse. Devlet yasal olarak oluşmuş savaş güçlerine de savaş dışında olsun, savaşta olsun, savaş dışı unsurları öldürme yetkisi veremez. Bu nedenle tam anlamıyla bu öldürülenler tarafından savaş olarak nitelendiği için de birebir savaş suçudur. İkincisi, vahşete bakılsın. İşkence insanlık suçudur ve burada insanlığa karşı suç işlenmiştir. Üçüncüsü, bu soykırım suçudur. İnsanlar Alevi diye öldürülmektedir. Gerek savaş suçu, gerek insanlığa karşı işlenmiş suç, gerek işkence yani insanlık suçu ve gerek soykırım suçu. Bunlar iç hukuka göre zaman aşımı tanınsa da uluslararası hukuka göre zaman aşımı tanınmayan suçlardır. Uluslararası hukuka göre suç sayılan savaş suçu, insanlığa karşı suçlar, soykırım suçu, insanlık suçu, gene uluslararası hukuka göre zaman aşımı tanımayan suçlardır. Savaş suçunu işkence ve kötü davranışı, soykırımı ağırlık insanlık suçu olarak kabul etmiş bulunan Türkiye, ağır insanlık suçlarına zaman aşımı tanınmayacağını doğrudan kabul etmiş demektir. Bu suçlara zaman aşımı tanınamaz. İpekçi'yi öldürenler için adli ya adi suç işlemekten ölüm cezası alan ya da 7 tipliyi öldürüp 7 kez ölüm cezasına çarptırılan, orasından budanıp burasından törpülenip tek bir müebbete çevrilip kaçamak af yasasıyla yıkayıp insanlığı derinden yaralayan cinayetleri işleyenleri kahramanlara yarışır törenlerle davul zurna çalarak cezaevinden 5 yıldızlı otellere taşımak, öldürülenleri 2 kez eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini 3 kez 5 kez öldürmek insanlara insanlıkla alay etmektir. Bütün bunlar hukuk devletinin, özellikle sosyal hukuk devletinin ilkeleriyle bağdaştırılamayan dayatmalardır. Aslında dayatılan ve dayatılmak istenen bu cinayet ve katliamların arkasındaki gücün bugün de devlet içinde güçlü olduğunu bize, hepinize haykırmasıdır. 12 Eylül öncesinden 12 Eylül'e ve 12 Eylül askeri yönetimi döneminde ülkenin ve ulusun insanlık ve ulus düşmanları tarafından kirletildiği, binlerce insanın yaşamını yitirdiği dönemin dışarıdan ve tek bir merkezden yönlendirilen iç savaş, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve soykırım suçunu oluşturduğunu, Alevilerin yoğunlukta oldukları Sivas 78, Kahramanmaraş 78 ve Çorum 80 olaylarında somutlaştığını burada belirtmekle yetinelim. 12 Eylül ve sonrası koruma ve kollama. Şöyle başlamıştık. Türkiye 4 Nisan 1952'de NATO'ya katıldığında ülkede Albay Türkeş'in de yardımıyla çok önceden NATO'nun gizli ordusu kurulmuş bulunuyordu. Gizli ordunun karargahı Amerikan Askeri Yardım Heyeti'nin CUSMAT, Ankara'da Bahçeli Evler'deki binasında faaliyet gösteren Seferberlik Tetkik Kurulu'ydu. 1965'te yeniden yapılandırılacak ve adı Özel Harp Dairesi olacaktı. Mehmet Ali Birand 12 Eylül saat 4'te şöyle bitiriyordu. 3.30 Washington, yerel saat 20. Milli Güvenlik Konseyi Türkiye Masası Sorumlusu Paul Henze evine yeni gelmişti. Beyaz Saray'ın Station Room diye adlandırdıkları bölümünü aradı. Dünyada Amerika açısından çok önemli diye nitelendirilebilecek gelişmeler bu bölüme yollanırdı. Pentagon olsun, dışişleri, CIA olsun, başkanın duyması gereken önemdeki konuları buraya yöneltirlerdi. Station Room'da önce alt düzeyden başlayarak ve onay alarak haberi gerektirdiğinde başkana kadar iletilirdi. Paul, seninkiler nihayet. Kim benimkiler? Neden bahsediyorsun? Senin generaller Türkiye'de darbe yaptılar. Oo, öyle mi? Çok memnun oldum. Henze gerçekten de memnun olmuştu. Derin bir iç çekti. 8 aydır bekliyordu bu anı. Türkiye gibi NATO'nun önemli bir halkası kopmaktan kurtulmuştu. Haber nereden geldi? CASMT'tan geliyor. Biraz önce Türk Genel Kurmayı'ndan CASMT'a resmi bilgi vermişler bize. Zibige, Amerika Milli Güvenlik Konseyi Sorumlusu Başkanı Carter'ın güvenlik danışmanı Brzezinski haber verdi. Muskiye de vermişler mi? Evet, Dışişleri Bakanı bildirmiş. Acil durum grubunu da kurmuşlar. O zaman başkana da haber verilebilir. Herhangi bir şey yapılmasına gerek yok. Bu müdahale bizim için iyidir. Bunu da söyleyin. Başkan Carter, Kennedy Center'da damdaki kemancı müzikalini seyrediyordu. Locasının hemen dışındaki telefonu sinyal verdi. Beyaz Saray Santrali Dışişleri Bakanı Muskin'in görüşmek istediğini söyledi. Başkan telefona geldi. Türk ordusunun komuta heyeti Ankara yönetimine el koydu. Herhangi bir kuşku ve kaygıya gerek yok. Müdahale etmesi gerekenler etti. Müdahale etmesi gerekenler etmişti. Ama 12 Eylül öncesi cinayet, suikast ve katliamların çok az da olsa ağa takılan boğucuları, kana bulayıcıları yeni görevleriyle sahnedeki yerlerini alacaklardı. Anımsayalım Ağca, anımsayalım Çiftçi, anımsayalım Çatlı, anımsayalım Kırcı. Bahçeli Evler toplu kıyınında görev üstlenen büyük şehretleri Abdullah Çatlı'nın liderliğinde Haluk Kırcı'nın, Ünal Osmanoğlu'nun, Bünyamin Adanalı'nın, Ercüment Gedikli'nin, Mahmut Korkmaz'ın ve Kadri Kürşat Poyraz'ın her biri devletten büyük devletin özel ve özgün güdülemesi doğrultusunda Ağar'ın sözleriyle derin millet sevgisiyle öldürüldükleri üniversite öğrencileri Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Ersen, Salih Güvenci. Bizi, hepimizi ve tüm insanlığı sorgulayan sorularını yineniyorlar. Bilinmeyenleri bilmemizi istiyorlar bizden. Bilinenleri de öldürülenler yalnızca insan olarak insanın değil, insanlığın evrensel bilincinde, tarihin bilgisinde bugün de soruyor onlar. Akan kanlarıyla, gövdelerinde açılmış kurşun yaralarıyla, boğazlarında boğulan soluklarıyla insanlığın sesinde sesleri yankılanıyor. Bugün de Kanlı Pazar 16 Şubat 1969, 1 Mayıs 1977 ve 1 Mayıs ile yumaklanan İstanbul Üniversitesi katliamını 16 Mart 1978, Sivas'ı 3-4 Eylül 1978, Bahçeli Evler Toplum Kıyımını 9 Ekim 1978, Kahramanmaraş'ı 19-24 Aralık 1978, Çorum'u 29 Mayıs-22 Temmuz 1980, onlarca toplu kıyının, binlerce öğrencinin, emekçinin, yüzlerce yazarın, çizerin, profesörün, sendika ve parti liderlerinin baskına uğradığı, öldürüldüğü, pusuya düşürüldüğü, vurulduğu, yıkıldığı Türkiye kadar büyük bir jungle'da soluklanmaya çalışıyoruz. Şöyle başlamıştım. Bugün ülkemden nefret ettim. Bu bir çığlıktı. Kemal Türkler'in kızı Nilgün'ün çığlığı. Tarih 1 Aralık 2010. Yer Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonu. Aynı ses bir kez de 21 Temmuz'da Kemal Türkler'in öldürüldüğü günden bir gün önce ve 30 yıl sonra aynı salonda çığlıklanacaktı. Nilgün. Olayın tanığıyım diyordu. Ünal Osmanoğlu babamın katildir. Onu babama kurşun sıkarken gördüm. Cumhuriyet 22 Temmuz 2010. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Kemal Türkler'in öldürülmesi eyleminde Ünal Osmanoğlu'nun eylem yerinin belirlenmesi, keşif yapılması, planlama aşamasında görev alması ve olay sırasında silahla ateş ederek suça asli maddi fail olarak katıldığı yargısıyla yerel mahkemenin beraat kararının bozulmasına oy birliğiyle karar vermiş, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Ünal Osmanoğlu'nun altılı suçu işlediğine dair yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle kendi kararında direnmişti. Üçüncü kez direniyordu ve bu kez yerel mahkemenin beraat kararını Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu oy birliğiyle bozmuştu. Yerel mahkeme duruşma günü olarak 21 Temmuz'u belirlemişti. Ertesi gün Kemal Türkler'in öldürülüşünün 30. yılıydı. Yani 22 Temmuz'du. Türkler davası eski yasaya göre zaman aşımına giriyordu. 22 Temmuz'da 30 yılda olacak dava zaman aşımından fiilen düşmüş sayılacaktı. Duruşma günü olan 21 Temmuz'da yargılama kurallarına göre yerel mahkemenin Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu kararına uymak, hüküm tesis etmek zorunluluğu vardı. Ne var ki 21 Temmuz'da yerel mahkeme Bahçeli Evler katliamından 7 kez idam almış bulunan Ünal Osmanoğlu'nun hükümlü olarak tutulduğu cezaevinden mahkemeye getirilmediği gerekçe gösterilerek karar verilmeyecek, duruşmayı zaman aşımı süresi ötesine 23 Eylül'e erteleyecekti. 23 Eylül'de Mahkeme Başkanı Ali Asker Kazak'ın davadan çekilmek istediği, istemin Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği öğrenilecekti. Başkan Kazak, bozma kararına katılmam mümkün değildir. Yasa gereği duruşmaya çıktığımızda bozmaya uymak zorunda kalacağım diyecek, duruşmaya katılmayacak, duruşmaya giren nöbetçi yargıç duruşmayı 21 Ekim'e erteleyecekti. 21 Ekim'de yargıç Kazak bu kez izne çıktığı için duruşmaya katılmayacak, dava 1 Aralık'a ertelenecek. 1 Aralık 2010'da mahkeme 765 Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nun 102. bölü 1 ve 104 bölü 2 maddeleri gereğince ve oy çokluğuyla davanın zaman aşımı nedeniyle kaldırılmasına karar verecekti. Bu bir şahıs kararıydı. Mahkeme kararı yerine geçebilir miydi? Böyle bir karar mahkeme kararı olabilir miydi? İkincisi, zaman aşımından Kemal Türkler davası düşürülebilir miydi? Şöyle yazmıştım. Kemal Türkler 22 Temmuz 1980 günü öldürüldü. CHP, Ecevit ile MSP'nin Erbakan'ın ortaklığında kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu aldığı 28 Ocak 1974'ten AP, Demirel Azınlık Hükümeti'nin silah zoruyla düşürüleceği 12 Eylül 1980'e kadar 2040 gün içinde siyasi nedenlerle öldürülen 5388 kişiden biriydi Kemal Türkler. Bir kişiydi, bu doğru. 1 Mayıs 1977 Taksim'de yürüyen yüz binlerden biri, öldürülen ve öldürülmek istenen binlerden, on binlerden biri ve her biri gibi binlerin on binlerin kendisiydi. Yani biraz da bendim öldürülen, biraz sen, biraz o. Biraz biz, biraz siz, biraz onlar da öldürülen. Kendimizi kucaklarken ölülerimizi kucakladığımızı bilelim, onları yalnız bırakmayalım. 20 Ocak 2011 Ankara. 30. ayrımın sonu, sayfa 390.